Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan mutabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir tehdit olarak görüyor.
Tehdit olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 1 Mart 2017 günlerden Çarşamba, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında saatlerde 17.30'u gösteriyor. Gündeme başlarken herhalde önce bizim sektördeki gelişmeleri aktarmamız gerekecek size. Çünkü Hürriyet Gazetesi'nde büyük bir deprem yaşandı. Bu karargah rahatsız manşetinin ardından gazete içinde görev değişimi bugün gerçekleşti. Beklenen o görev değişimi. Genel yayın müdürü görevinden ayrıldı. Sedat Ergin yerine Fikret Bile geldi. Fotoğraflarla bu da medyaya duyuruldu. Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın durumu da çok tartışma konusuydu. Kendisi bir açıklama yaptı. İstifa etmediğini, yönetimden de kendisine böyle bir talep gelmediğini söyledi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece sert açıklamalarının Hürriyet grubunda, Doğan grubunda kimyaları bozduğu söylenebilir. Buradaki gelişmeleri aktaracağız. Ayrıca bu olayla ilgili bir soruşturma söz konusuydu, bir suç duyurusu da yapıldı. O suç duyurusuna ilişkin de enteresan gelişmeler var. Onları da sizle paylaşacağız ama sadece bu değil tabii. Türkiye'de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile ilgili gelişmeler ve dünyadaki tartışmalarını o merkezine Türkiye'nin oturmasına neden? Deniz Yücel, Die Welt muhabiri, Türkiye muhabiri, o da tutuklandı, cezaevine konuldu. Almanya'da yer yerinden oynuyor deyim yerindeyse. Birçok siyasetçi bununla ilgili açıklama yaptı. Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan. En çok eleştiriyi o alıyor elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya seyahati de bu çerçevede tartışılıyor. Gazetelerde bu olaya ilişkin ciddi haberler, makaleler söz konusu. Türkiye'yi çok ciddi eleştiriler de yöneltiliyor. Bu arada Avrupa Konseyi'nin de Türkiye'de yapılacak olan referanduma ilişkin çok can acıtıcı bir rapor için hazırlık yaptığı konusunda değerlendirmeler, haberler var. Venedik Komisyonu Türkiye'de yeni getirilmek istenen sistemin ve referandum sürecinin pek sağlıklı olmadığı yönünde rapor hazırlığında. Raporun basına sızan bölümlerini de sizlerle paylaşacağım. Bütün bu tartışmalar arasında Türkiye referanduma da gidiyor. Mitinglerde başladı. İlk mitingini tanıtım toplantısından sonra Başbakan Binali Yıldırım Amasya'da yaptı. Orada keşke Kemal Kılıçdaroğlu da bizle birlikte hareket etseydi ama o halktan değil mahkemelerden medet umuyor dedi. Belli ki baştan belirlenmiş bir propaganda yöntemi de var. Çünkü CHP bir son dakika manevrasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gitmekten vazgeçmişti ama vazgeçmesine rağmen bu yöndeki eleştirilerin önüne geçememiş görünüyor. CHP'de yeni grafiklerini, tanıtım kampanyasını ve otobüslerin giydirmesini tanıttı bugün ve bazı açıklamalar var, onları da aktaracağız. Başından beri referandumda en zor durumda olan parti Milliyetçi Hareket Partisi diyorduk. Çünkü geçmişte başkanlık sistemine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan olmasına en sert tepkiyi gösteren, eleştirileri ortaya koyan partiydi Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi evet cephesinde ve başkanlığı savunmak durumunda. Bahçeli buna ilişkin savunmalarını grup toplantısında kürsüden yapıyor ama genel başkan yardımcıları halk toplantılarına katılmak durumundalar ve orada sorularla karşı karşıya geliyorlar ve o sorulara yanıt vermekte güçlük çekiyorlar. Bunlardan bir örneği sizinle paylaşacağız. Gerçekten çok enteresan. Yine referandum sürecinde kim ne diyor ya da bir bakacağız. Aslında dün akşam enteresan bir mesaj vardı Twitter üzerinden. Bir hakimin mesajı. O hakim mesajlarını paylaştı, sonra sildi. Fidel Okan avukat o hakimin troll olduğunu, hakim olduğunu tespit edip üzerine mesajlar yayınlayınca hakim geri adım attı. Nasıl tespit etti? Buna ilişkin başka örnekler var mı? Fidel Okan'la değerlendireceğiz. Bir de tabii bir üniversite rektörünün Twitter'da karşılaştığı bir soru var. O da enteresandı. Rektöre Burhan Kuzu'nun üniversitede konferans verip veremeyeceği soruluyor. Hoca uzun zamandır buralara gelmedi, bir kendisiyle konuşayım diyor Twitter'dan. Onun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalif isimleriyle ilgili bir soru yöneltiliyor. Onlar niye gelip burada konferans vermesinler, onları da çağıracak mısınız deniyor. Orada da verdiği yanıt, memleket hayrına bir şey söyleyecekleri zaman onları da çağırırız biçiminde. Ama tabii bütün bu yanıtlar üzerine MHP'li muhalifler de diyaloğa dahil olunca Twitter'da soğuk rüzgarlar esiyor. O örnekleri de aktaracağım size. Gündemimizde referandum ve referandumun dikkat çeken gelişmeleri olacak. Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Leyla Zana için 22 yıl hapis cezası istendi. Hatırlayacaksınız, 94 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınıp götürülmüş, gözaltına alınmış, cezaevine konulmuş ve 15 yıl hapis yatmıştı Leyla Zana. Bu birinci gelişme. İkinci gelişme, Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı. Yerine Ağrı'ya, belediye başkanlığına bir kayyum atandı. Bu Demokratik Bölgeler Partisi'nin elindeki son belediyeydi, il belediyesiydi. Böylece o da gitmiş oldu. İki gün önce Sırrı Sakık'la konuşmuştuk. Barıştan ve önümüzdeki süreçteki umuttan bahsetmişti ama iki gün sonra koltuğunu kaybetti. Sırrı Sakık'ın yaptığı açıklamaları da paylaşacağız. Eğer mümkün olursa kendisiyle de bir telefon bağlantısı kurma imkanımız olacak. Suriye'ye de bakacağız elbette. Çünkü gelen son dakika haberleri var. Münbiç'in hemen çevresinde Özgür Suriye ordusuyla PYD'liler arasında bir çatışma olduğu iddiası söz konusu. Bunu gündemimize alacağız. Ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı, Amerika'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Münbiç'te Amerikan bayraklarıyla yol kontrol noktalarında yer alması Türkiye'nin oraya bir müdahalesini engellemek amaçlı mı? Buna bir bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri karar vermemiş görünse de PYD ve YPG ile Rakka'ya doğru gidecek gibi görünüyor tezini Yeni Şafak gazetesi yazarı Çetiner Çetin'le konuşacağız. Bir buçuk saat boyunca birlikteyiz. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabilirsiniz diyelim ve başlayalım.
Evet mi? Hayır mı?
Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım.
Güçlü bir Türkiye için ben de varım.
Güçlü bir Türkiye için ben de varım.
Biz hayır diyoruz.
Türkiye bu soruya kilitlendi.
İşte o yüzden hayır diyoruz.
Anayasa değişikliği için referandumda evet
diyoruz. Babamın oğlu gelse başkanlık sistemine hayır, hayır, hayır.
Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım, evet diyorum.
Bir de bunu dinle, sandığın nabzını gün be gün tutacak. Yavuz Oğhan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te. RSFM'de.
Türkiye'de artık hangi gelişme olursa olsun gelip sandığa dayanıyor. Acaba bunun için mi yapıldı? Acaba bunun için bir adım mı atıldı? Acaba burada bir strateji mi var? Soruları hep gündemde. Hürriyet gazetesinin karargah rahatsız başlığındaki tartışmalarda olduğu gibi. O başlık atıldı. Aslında birinci sayfada yine söyleyelim, tekrar edelim. 7 soruya 7 yanıt, 7 eleştiriye 7 yanıt diye bir başlıkla verilmişti. İçeride karargah rahatsız başlığıyla verilince kıyamet koptu. Önce Cem Küçük başlattı bu tartışmayı. Ardından hükümete yakın kalemler devreye girdiler. Sonrasında hükümetten bir takım açıklamalar ard arda geldi. En sonunda Cumhurbaşkanı noktayı koydu. Bedelini ödeyecekler dedi. Terbiyesizlik diye değerlendirdi bu durumu. Cumhurbaşkanından gelen bu son açıklama herhalde en fazla Hürriyet'te veya Doğan grubunda kimyayı bozan açıklama olarak değerlendirilebilir. Hürriyet gazetesi İşte bu tartışmaların gölgesinde genel yayın müdürünü değiştirdi. Kimine göre daha önceden alınmış bir karar, kimine göre karargah rahatsız başlığı Sedat Ergin'in başını yedi. Ama ne olursa olsun Hürriyet gazetesinde Kaptan Köşkü artık Fikret Bile'ye emanet. Milliyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni, daha önce de Milliyet gazetesinin Ankara temsilcisiydi, Aydın Doğan'la yakın ilişkide olan bir gazeteci olarak bilinir Fikret Bila. Milliyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde hükümetle Milliyet Gazetesi arasındaki buzları da eriten isimdi. Şimdi o Hürriyet Gazetesi'nin başında. Peki Hürriyet Gazetesi'nin bundan sonra yayın politikasında bir değişiklik olacak mı? Başka değişiklikler beraberinde gelecek mi? Bunları izleyeceğiz. Mesela köşe yazarları. En çok rahatsız olunan isimler Mehmet Yakup Yılmaz, Ertuğrul Özkök. Bu isimler Hürriyet Gazetesi'nde devam edecekler mi? Yoksa onlarla da mı vedalaşılacak? Bütün bunlar önümüzdeki günlerin en önemli soruları. Fikret Bila nasıl bir yayın politikası izleyecek? Daha önce Akşam Gazetesi'nde, Star Gazetesi'nde, Yeni Şafak Gazetesi'nde, bugünlerde de dahil olmak üzere gördüğümüz biçimde bir habercilik yöntemi mi uygulanacak Hürriyet Gazetesi'nde? Ve eğer bu yöntem uygulanırsa tabii gazete içinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Bütün bunlar önümüzdeki günlerin önemli soruları. Kritik bir referanduma giderken Türk basınının önemli bir noktasında çok önemli bir değişiklik olarak görmek lazım. Sedat Ergen'in girişini, Fikret Bilan'ın gelişini. Geldiği zaman uygulayacağı politikada tabii önemli tartışma başlıklarından birisi olacak. Peki Ankara temsilcisi Hande Fırat, o da muhafazakar medyanın, medyada köşe yazarlarının, muhafazakar medyadaki en önemli hedef tahtalarından birisi haline gelmişti yaptığı bu haberle. O Hande Fırat'ın da görevi bırakıp bırakmayacağına ilişkin tartışma vardı. Ona Hande bir açıklama yapmış, demiş ki benden bir istifa talebi olmadı yönetimden ve ben de böyle bir karar almadım. Şimdilik devam ediyoruz biçiminde. Ama Cumhurbaşkanı'nın o sert eleştirisi, Cumhurbaşkanı ile Hande Fırat arasında 15 Temmuz sonrasında kurulan ilişkiye nasıl bir zeval getirecek, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yalnız bilinen Hande'nin hala Hürriyet'in Ankara temsilcisine devam ettiği. Bir de Doğan grubuyla ilgili bu haber yüzünden açılmış bir soruşturma vardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir suç duyurusu. İstanbul Üniversitesi'nden bir akademisyen yapmıştı bu suç duyurusunu. O suç duyurusunda hem haberi yazan hem genel yayın yönetmeni için soruşturma yapılması istenmiş. Hürriyet gazetesine el konulması talep edilmişti. Darbeyle korkuttuğu için Türkiye'yi. Ama bu tabii ki işleme alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği bir açıklama yaptı. Karargah rahatsız başlığından Genelkurmay'da bir junta yapılanması gibi algı oluştu ve bunun araştırılması gerektiği biçimindeydi bu açıklama. Ama sonra ne olduysa oldu. O dosya bir savcıya verildi. Savcı kanun hükmünde kararnameler gereğince bu tip suçlara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bakması gerekli diyerek dosyayı Çağlayan'a gönderdi. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidecek dosya, orada bir savcı görevlendirilecek ve bu karargah rahatsız haberiyle ilgili soruşturmanın devam edip etmeyeceği, edecekse hangi noktaya doğru ilerleyeceğini o savcı belirleyecek. Yalnız şunu da unutmayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan bedel ödeyecekler dedi yine bu haberle ilgili olarak. Daha önce de Can Dündar'ın yaptığı MİT tırları haberiyle ilgili aynı cümleyi kullanmış. Can Dündar için bedel ödeyecek demişti. Can Dündar hapise girdi, cezaevinden çıktı, tekrar yargılandı ve yurt dışında şu anda, eğer Türkiye'de olsa cezaevinde olacaktı. Bir de enerjiyle ilgili davası var Doğan grubunun. Aydın Doğan'ın kızlarının ve yöneticilerinin yargılandığı, işte onun da bugün bir duruşması vardı. O da raflardan indirilen bir dava. O duruşmada Aydın Doğan hazır bulunmadı. Bunun üzerine mahkeme zorla getirme kararı aldı. Bu da önemli bir gelişme. Bakalım önümüzdeki günlerde Aydın Doğan zorla mı götürülecek o mahkemeye, yoksa bir formül bulup bir yerde ifade mi verecek? Yurt dışında olduğuna ilişkinde bilgiler var Aydın Doğan'ın. Şimdi Ankara'daki gelişmeler böyleydi. Bizim sektör, gazete, Hürriyet, Hürriyet'in yaptığı haber. Ama gazetecilik, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda Türkiye dünyanın da tartışmalarının merkezinde. Özellikle Almanya'nın Die Welt gazetesinin Ankara temsilcisinin tutuklanması nedeniyle. Almanya'da birçok gazete bu tutuklamaya ilişkin eleştirilerini dile getirdi ve Türkiye'de ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün artık gitgide zayıfladığına dikkat çektiler. Hedef, eleştiri okları genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu referandum nedeniyle Almanya'ya gelmemesi için de bir kampanya başlatıldı. Hatta bu konuda Almanya'ya gelip miting yapmasın diye bazı milletvekillerinin açıklamaları ve girişimleri de söz konusu. Daha önce duyurmuştuk, bir konvoyla da Deniz Yücel'in serbest bırakılması için bir kampanya vardı. Ayrıca Almanya Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak bu konuyla ilgili rahatsızlığını iletti. Yani diplomatik bir yönü de var bunun. Peki bunlar başka bir krize doğru yönelir mi? O çok beklenmiyor ama her zeminde Almanya'nın bu tutuklamadan duyduğu rahatsızlığı dile getireceğine ilişkin bir beklenti söz konusu. Bu arada Avrupa Konseyi'nde Adalet Bakanı'nın bir ziyareti vardı. Orada da bu mesele Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yabancı gazeteciler tarafından soruldu. Türkiye'de yargı bağımsız dedi Adalet Bakanı ve bağımsız yargının aldığı bir karar neticesinde Deniz Yücel'in cezaevine konulduğunu söyledi. O öyle söyledi ama Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye'de gazeteciler mahkemelerin kurbanı başlığıyla bir bildiride yayınladı. Bu bildiride Türkiye'de mahkemelerin siyasi etki altında kaldıkları ve teröristle gazeteci arasında ayrımı düzgün yapamadıkları, bu çerçevede Türkiye'de haber yapmanın gitgide tehlikeli bir hal aldığı tespitleri var. Bir not olarak da aktaralım. Bugün MİT tırları davası da vardı. Gazeteci Can Dündar, Erdem Gül ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT tırları davası. Kapalı dava bu. Soner Yalçın'ın ifadesi alınacaktı. Geldi, ifadesi alındı ve bitti. 27 Nisan'a ertelendi. Enis Berberoğlu için burada müebbet hapis talebi olduğunu da hatırlatalım sizlere. Bütün bu şartlarda, yani referandum dediğimiz şey aslında halk bir karar verecek. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde nasıl yönetileceğine karar verecek. Karar verirken de bilmesi lazım. Bilmesi için de özgür bir tartışma ortamının olması lazım. Evet diyenlerin niye evet dediklerini, hayır diyenlerin niye hayır dediklerini anlatması, anlatılanların gazetelerde haber olması, haberlerin seçmenler tarafından okunması ve verilecek kararlara katkı sağlaması lazım. Ancak işte referanduma giderken Türkiye'deki olağanüstü halin buna engel olduğuna ilişkin tespitler de var. Venedik Komisyonu bir rapor hazırladığında, Avrupa Komisyonu bünyesinde bulunan ve ülkelerin anayasalarını değerlendiren komisyon ve o komisyonun raporuna göre Türkiye otokrasiye sürükleniyor. Şimdi Mart'ın 10'unda sanıyorum yanılmıyorsam bir rapor hazırlanacak. Bu Venedik Komisyonu geldi, Türkiye'de incelemelerde bulundu. Hem referanduma giderken Türkiye'deki demokratik şartlara baktı. Hem referanduma götürülen anayasa maddelerini değerlendirdi. Ve Mart'ın 10'unda bu konuyla ilgili bir raporunu açıklayacak. Ama o rapor açıklanmadan önce raporun içeriğine ilişkin bir takım bilgiler sızdı ve orada şu cümleler var. Ülkenin demokratik sisteminin dramatik bir biçimde gerilediği ve otokratik tek adam rejimi yolunda olduğu saptamasının raporda yer alması bekleniyor. Bu Almanya'da bir gazetenin verdiği haberde yer aldı ve Türkiye'nin şu anda otoriter bir rejimi engelleyecek tüm gerekli mekanizmalardan da yoksun olduğu tespiti var. Ki Venedik Komisyonu Avrupa Konseyi'nin bir iç yapısı, ülkelerin anayasalarına ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Türkiye açısından hazırladığı rapor da önemli ama tabii seçmen açısından ne kadar önemli, Türkiye'deki basının durumuna baktığınızda bunu ne kadar öğrenebilecek insanlar, bu da tartışmalı. Şimdi geçelim partilere. Partiler de evet diyenler niye evet dediklerini, hayır diyenler de niye hayır dediklerini seçmenlere anlatmaya çalışıyorlar. Bunlar için mitingler düzenleniyor. Yüz yüze toplantılar var. Amasya'da bugün Başbakan Binali Yıldırım halkla bir miting düzenledi. Halkla bir araya geldi ve orada neden evet denilmesi gerektiğini söyledi. Yeni bir slogan var. Bu anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her Doğan içindir diye. Herhalde bu kullanılacak önümüzdeki dönemde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na eleştiri var. Halktan kopuk, halktan umudunu kestiği için derdini mahkemede çözmeye çalışan bir lider değerlendirmesi yapıldı. Anayasa Mahkemesi'ne gitmemesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin. CHP'de de parti otobüsü ve kampanya ilişkin detaylar aktarıldı. Bir çocuk figürü üzerinden Türkiye'nin geleceği oylanacak biçiminde bir kampanya yürütecek Cumhuriyet Halk Partisi. Otobüslerine de bu giydirmeyi yaptı ve parti logosu, parti kimliği bu kampanyada kullanılmayacak CHP'de. Dedik ya, kampanyalar devam ediyor. Evetçi ve hayırcı kamplarda. Hayır, evetçi kamplardan birisine dahil olan da Milliyetçi Hareket Partisi. MHP daha önce başkanlığa son derece sert tepki gösteriyordu ve bir anda başkanlık konusunda AK Parti ile oturdu, pazarlık yaptı, anayasa değişikliğine evet dedi. Şimdi de alanlarda evet demek için propaganda süreci yürüyor. Bu nedenle MHP'li yetkililer de halkla buluşuyorlar. Bir takım konferanslara katılıyorlar. O konferanslardan birisi de Adana'da Aydın'da gerçekleştirildi. MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya bir grubun karşısına çıktı. Neden evet denilmesi gerektiğini aktardı ama öyle bir soru geldi ki o soruya yanıt vermekte güçlük çekti. Şimdi o soruya ve yanıta bakalım. Sonra o soruyu soran isimle konuşacağız. Tatmin oldunuz mu diye.
Şimdi Sayın Karakaya, bir izleyicimiz şöyle der. Yasama yetkisi Cumhurbaşkanı ile paylaşılıyor. Veto halinde 301 oy gerekiyor. Bütçe yetkisi yok. Güven oyu yok. Gel soru yok. Sözlü soru yok. Denetleme yok. Fesih tehdidi altında bir meclis. Nasıl daha güçlü bir meclis olacak? Bir de tatilde ya da ara vermede Cumhurbaşkanı çağırmazsa meclisin doğrudan toplanma hakkı da kalmıyor. Meclise verilen bir tek ek yetkiyi bu yok eden yetkililere karşılık bize anlatabilir misiniz derler. Böyle de bir sual gelmiş. Ne dersiniz?
Şimdi bakın, teknik olarak oturup tartışırız. Hı hı. Yani sayıyı tartışırız. Bunun temsildeki durumunu tartışırız. Hı hı. Yönetimdeki istikrarını tartışırız. Yönetim etkinliğini tartışırız. Hı hı. Yani aynı konuyu bu tarafından da eleştirip ya da destek çıkarabiliriz, öbür tarafından da çıkarabiliriz. Yani bu tartışma benim burada siyasi yaptığım şeyle alakası yani şey yok. Onun için ben bu soruyu soran kardeşime kusura bakmayın diyorum ama bana çok rahatlıkla ulaşabilir. Ona kendisine özel olarak görüş ve düşüncelerimi söyleyebilirim.
Evet, bir genel toplantı var. O toplantıda seçmen karar verecek. Diyecek ki ben evet mi diyeyim, hayır mı? Bak böyle bir takım sıkıntılar var. Buna bir söyleyeceğiniz var mı? Ne diyor MHP Genel Başkan Yardımcısı? O arkadaşımız bana direkt olarak ulaşırsa ben onu anlatırım diyor. Ve orada o açıklamayı yapmaktan biraz kaçınıyor gibi bir görüntü var. Sorunun sahibi Avukat Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu'nun başkanı. Ve şu anda yayında. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Siz sordunuz değil mi soruyu?
Evet, soruyu ben sordum. Yalnız bir toplantıda değil, toplantı düzenlediler Aydın'da. Hı hı. Ama benim soruyu sorduğum zaman kendisi canlı yayındaydı. Aydın Post isimli.
Ha, canlı yayındayken sordunuz o soruyu.
Evet, evet. Aydın Post isimli internet medyası aracılığıyla bir canlı yayına katılmıştı. Neden evet diyeceklerini anlatmak üzere. Orada ben bir sorular gönderdim aslında. Evet. Bu soruyu tercih edip sordular. Oradaki
sordular arkadaşlarımız. Evet. Cevabı dinlediğinizde ne düşündünüz? Evet, ben evet demeliyim mi? Hayır mı demem lazım? Veya sizi ikna etti mi?
Cevap olsaydı bir şey düşünebilirdim bu konuda.
Öyle mi?
Herhangi bir cevap verilemedi. Benim sorum çok netti, kısaydı. Öz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerinin ellerinden giden, eğer bu değişiklik gerçekleşirse, yetkileri saydım. Hı hı. Hatta kendi kendilerine ara vermede ve tatilde toplanamayacak duruma geleceklerini söyledim. Buna karşılık eklenen yetkiler var mı? Verilen haklar var mı bu değişiklikte? Varsa anlatır mısınız? Dedim. Bu çok kısa bir soru. 30 saniye sürmüyor sormak. 4 dakika boyunca siz bir kısmını verdiniz.
Evet.
Hiçbir şekilde cevap vermedi.
Bana özel olarak ulaşırsa diyor.
Evet, evet.
Gökhan Bey, özel olarak ulaşmayı denediniz mi?
Özel olarak ulaşmayı denemedim. Denemeyeceğim. Düşünmüyorum da.
Neden? Ben belki ikna eder sizi.
Tabii. Ben bir baro başkanıyım. Evet. Avukatım demektir bu. Hukuk okumayı biliyorum. Hukuk biliyorum. Önümde anayasa değişiklik metni var. Kendilerinin de evet diyerek meclisten geçirip halk oyuna sunulan. Hı hı. Bu değişiklik metnini ben okuyorum. Bunları görüyorum, soruyorum. Ve o benim kendisiyle bir telefon görüşmem değil. Herhangi birisi aracılığıyla bunu sorar mısınız diye gönderdiğim bir soru değil ki, hı hı, ulaşıp sorayım. Halkımıza yani... Bu kararı verecek.
O yayındayken herkese söylesin diye soruyorsunuz. Tabii, aslında siz. Tek başına sizin ikna olmanız anlamında değil anladım kadarıyla.
Elbette şimdi orada madem ki canlı yayında konu ne? Neden evet dediklerini anlatmak üzere orada konu bu.
Evet.
Halka anlatacağı şeyi bana özel olarak anlatmasının bir anlamı sanırım yok.
Belki ama yani yine de bir şanstır. Belki siz özel olarak sorsanız bir sonuç alırsanız halka belki sizi izah ederdiniz.
Ya benim böyle özel meraklarım yok. Ve halka ben dilimin döndüğünce bir hukukçu olarak bunu zaten izah ediyorum. Neden, neler getiriyor bu anayasa değişikliği ve neler götürüyor bunu anlatıyorum. Ve her anlattığım yerde de diyorum ki bakın ben somut olarak buradaki metne bakarak sizlerle bunu paylaşıyorum. Nelere yol açar, ne gidiyor, ne geliyor. Bunun karşılığını veren herkesi saygıyla sonuna kadar ve saatlerce dinlemeye hazırım önyargısız olarak. Ama bana bu anayasa değişikliği metninden göstererek söyleyecekler. Bir, ikincisi hakaret etmeyecekler. Şunlara veren, şu oyu veren, hayır veren haindir, efendim şudur. Öyle değil, slogan atarak da değil. Sadece devletin bekası, milletin bekası şeklinde de değil. Devletin bekası, milletin bekası söz konusu olduğunda bizler canımızı vermeye hazır insanlarız. Elbette bu milletin mutluluğu, bekası bizim için her şeyden önemlidir. Ama bunlar slogan halinde kalıyor. Neden evet denilmesi gerektiğini ya da neden hayır denilmesi gerektiğini bu metne bakarak milletin karşısında, halkımızın karşısında çıkıp anlatabilmek meselesi bu. Ben çok net ve kibar bir soru sordum. Anlatırsanız evet. Dinleriz diye. 4 dakika boyunca sabırla dinledim. Programı da başından sonuna kadar dinledim ayrıca. Ama siz de dinlediniz, dinlettiniz bir kısmını.
Ben tümünü dinledim. Tümünde de gerçekten o soruya bir yanıt verilemediğini gördüm. Şimdi internet üzerinden burada da gelen sorular var. Belki siz de yanıt veremeyebilirsiniz diye bir test edeyim. Size bir sorayım. kendisi ikna olamayanlar halkı nasıl ikna edecekler diyor. Yani oradaki soru tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin biraz zorluğunu ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti mahlasıyla yazan bir arkadaşımız sormuş YouTube üzerinden.
Dikkatinizi çekti mi? Siz yayınlamadan önce siz kendiniz mutlaka dinlemişsiniz.
Tabii dinledim.
Sonlara doğru şöyle söylüyor. Aslında biz de tam savunmuyoruz gibi ona benzer bir cümle kuruyor.
Yani çok zorlandıkları belli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu pek parlak değil bu konuda. Ama anladığımız kadarıyla bu da enteresan bir detay oldu. Referandum sürecinde önemli, dikkat çekici bir husustu. Epey de ilgi gördü anladığım kadarıyla sosyal medyada. Çevreden çok arayan soran oldu mu size?
Elbette, elbette. Sosyal medyada da görüyorum çok sayıda bu konuda paylaşım yapılıyor. Ya keşke bu süreç böyle gitmeseydi. Benim için çok daha önemli olan bir konu var. Daha komisyon ve meclis genel kurulu aşamasında biz Aydın Barosu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını, bütün milletvekillerine hiç ayrım yapmadan aynı metni içeren birer mektup gönderdik. Yani bunun hiç yeri ve zamanı olmadığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve orada temsil edilen partilerin yapılan genel seçimlerde Türk halkından yeni ve kurucu bir anayasa anlamına gelen aslında bu değişiklikler için bir yetki almadıklarını, toplumda bir kutuplaşmaya ve gerginliğe şimdiden yol açtığını, bu yanlıştan dönmelerini talep ettiğimizi bildirdim. Hatta orada bazı siyasi parti liderleri de aslında televizyonda ve beyanlarda bulundular. Çok fazla gerginlik oldu, referanduma gidilirse bu da artacak gibi görünüyor şeklinde. Haklıyız demek ki dedik. Yani bu gerginlikten bu halka bir fayda gelmez ki, kime ne fayda gelecek böyle devam edilirse. Bu çok önemliydi. Şimdiki söylemler de öyle oluyor. Yani şunlar hayır diyor, o halde evet. Şunlar yani birilerinin tercihine göre burada konumlanmak ve demokratik hakkını kullanmak mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün değildir. Herkes okur, yazar, anlatılanlarını dinler. Benim arzum keşke madem bu süreç bu noktaya geldi, hep birlikte çıksalar televizyonlara, tartışsalar karşılıklı.
Ya zaten çok önemli bir nokta o ama maalesef Türkiye'de çok uzun zamandır herhalde 2002 yılındaki seçimlerden önce liderler bir araya gelmişlerdi. Ondan sonra bir daha da bir araya gelmediler. Yavaş yavaş da siyasi parti temsilcileri karşı karşıya gelmekten çekindiler ve şu anda sadece akademisyenler işte ne bileyim bir takım konuların uzmanları partiler adına belki konuşuyor gibi göstererek o tartışmalara katılıyorlar. Önemli söylediğiniz. Çok
akademisyenler deyince çok özür dileyerek bir iki şey ifade etmek istiyorum. Kısaca akademisyenlerden birisini de biz konuk etmiştik Aydın Barosu olarak bir panel düzenledik. birlik başkanımız Metin Feyzoğlu ve akademisyenler vardı. Evet. Birisine üniversitedeki görevine hemen son verildi hüviyatta geçmeden. Onların okulda anlatmasına izin verilmiyor anladığım kadarıyla. Yani anayasa hukuku profesörünün anayasa anlatmasından rahatsız olunuyor. İkinci söyleyeceğim de şu son olarak. Bu süreçte herkesin çok dikkatli ve sorumlu davranması gerekirken Antalya Başsavcı Vekili'nin söylemi gibi söylemler çok olumsuz.
Yani sonuçlarına katlanırlar diye bir değerlendirme yapmıştı.
Evet, evet ve bir suç duyurusunda bulunduk Aydın Barosu olarak kendisi.
Peki.
Hakkında. Bu tip paylaşımlarda bulunan halkı bölmeye, birbirine karşı tahrik etmeye sebep olabilecek paylaşımlar, yorumlar, söylemler içerisinde bulunanları da bir hukuk kurumu olarak yani yakından takip edip kanunların hesap vermeleri için taleplerde bulunacağız. Ben teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Avukat Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı'na bir soru sordu. Meclisin yetkileri böyle kısıtlanıyor. Görüntü o. Sizin buna söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ek bir şeyler söyleyebilecek misiniz? Yani meclis daha iyi hayatta kalabilecek mi diye. MHP Genel Başkan Yardımcısı, evet buna destek verenler de var, karşı çıkanlar da var. O da söylenebilir, bu da söylenebilir. Şimdi ben burada değerlendirme yapmayayım. Şahsi olarak başvurursa kendisine özel olarak anlatayım dedi ve geçti bir canlı yayın sırasında. Bu da günün en çok konuşulan konularından birisiydi. Şimdi Gökhan Bozkurt konuşurken bir Antalya'dan örnek verdi. Bir de bir panele çağırdığı akademisyenin üniversite tarafından işten atıldığını söyledi. Şimdi oralarda da durumlar sıkıntılı. Yargıda mesela. Yargıda ne var? Twitter üzerinden dün akşam yapılan bir tartışma var. O tartışmayı aktaracağım ve o tartışmaya ilişkin Fidel Okan'dan değerlendirme alacağım. Çünkü Twitter üzerinden o tespit etti o hakimi yaptığı paylaşımları. Ama üniversite ayağında da enteresan bir takım durumlar var. Mesela Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Şahin, AK Parti Şahin Twitter üzerinden bir kullanıcının Burhan Kuzu'yu niye davet etmiyorsunuz gibi bir sorusuyla karşılaştı. Şöyle yanıt verdi: sayın vekilimizi arayıp davet edeyim inşallah dedi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, profesör. Bu istek üzerine bir başka Twitter kullanıcısı devreye girdi. Yine Rektör Şahin'e, hocam sayın Ümit Özdağ ya da Sinan Oğan da arayıp davet etmeye ne dersiniz? Sonuçta siz bir siyasi parti, bir parti mensubu değilsiniz dedi. İşte bunun üzerine rektörün yanıtı gerçekten çok enteresan. Bir ara onları da dinleriz. Tamam, buraya kadar doğru. Milletin menfaatine bir şeyler söyleyeceklerinde, yani şu an söyledikleri milletin menfaatine değil, şu an savundukları milletin menfaatine değil, bir gün eğer milletin menfaatine bir şey söylerlerse onları da dinleriz biçiminde bir yanıt verdi. Bunun üzerine Ümit Özdağ araya girdi. Sayın rektör, devletin rektörü gibi davran diye uyardı. Çıkar cübbeni, gel siyaseti öyle konuşalım. Bu kafa üniversite değil, anaokul yönetemez dedi son derece sert bir şekilde. Sinan Oğan da bir akademisyenin arkasını bilime değil de iktidara dayadığında haddini nasıl aşacağını Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin kanıtlamış oldu diye yazdı Twitter'da karşılaştığımız bir manzara. Biz rektörü aradık. Niye böyle bir şey yaptınız? Bunun bir gerekçesi var mı? Bu yanıtta başka eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soracaktık. Ama bize yanıt vermedi bu sorular karşısında. Bir başka mesele de yargıdaki tavır. Orada da Ankara'ya mesaj vermek isteyenler Twitter'ı yöntem olarak kullanıyorlar. Bunu görebiliyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya hakimliğe atanan Hakim Yıldırım Bayrak. Sosyal medya paylaşımları ak trolleri aratmayacak cinsten. Onu da dün akşam gördük. Bayrak kendisine yöneltilen tepkiler üzerine önce hesabının adını değiştiriyor. Tespit edildikten sonra bu. Sonra da tüm paylaşımlarını siliyor. Bunu tespit eden isimlerden birisi Fidel Okan. Dün akşam ben de rastladım kızgınlığına diyeyim. Avukat Fidel Okan telefon attığımızda. Hoş geldiniz Fidel Okan.
Hoş bulduk, merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi referanduma giderken tabii enteresan olaylarla da karşılaşıyoruz. Son dönemde belki de en sık rastladığımız meselelerden birisi Ankara'ya mesaj vermek için her yolun denendiği. Burada mesaj verenler bir takım YSK'da gördük mesela, Malatya'da. İşte hakimler gördük, savcılar gördük. Eğer hayır derseniz PKK gibi muamele görürsünüz diye. Şimdi de bir hakimin paylaşımları var. Başkanlık sistemine evetin doğrudan propagandasını yapıyor ve diğer partilere de atıyor tutuyor ve bu bir hakim. Siz de buna kızdınız. Öncelikle niye kızdınız Ve sonrasında neyle karşılaştınız, anlatır mısınız?
Şimdi ben sosyal medyayı sıklıkla kullanıyorum. Zaten Twitter'da takip edenler bilirler. Ve yargı camiasında da çok sayıda isim beni takip eder. Ve ben hani yorum yapanların kimler olduğunu az çok bilirim. Hani her ne kadar normal bir sosyal medya kullanıcısı gibi gözükse de bu anlamda söz konusu şahsı da çok iyi tanıdığım birisi. Yani öncesinde de bildiğim.
Siz biliyorsunuz yani kim olduğunu.
Tabii çok iyi biliyorum.
Çünkü burada bir Mahlas isim vardı. Ben anlayamadım yani ne olduğunu tam olarak.
Yok hayır, ismi belli zaten. İsmi kim olduğu da belli. Onunla sosyal medya profilinde de zaten onu paylaşan birisi. Benim yaptığım son dönemki bütün paylaşımlara çok böyle agresif, tuhaf cevaplar vermeye başlamıştı. Hı hı. Bunun üzerine ben tabii kendi sosyal medya adresine girip de bu adam ne yazmış, ne etmiş diye bakmadım açıkçası. Hı hı. Sonrasında yazdığı o tuhaf paylaşım nedeniyle, bana verdiği cevap nedeniyle bir bakayım bu niye böyle davranıyor, yani neyi göstermeye çalışıyor. Çünkü bana cevap verdiğinde bu otomatik olarak görülüyor. İşte bu söz konusu hakim benim paylaşımlarıma işte negatif cevap vermiş falan gibi. Evet. Adeta diğerlere mesaj vermeye çalışan bir görüntü sergiledi. Paylaşımlarına baktığım zaman işte bu Osmanlı Sultanlığı hayranlığı. Ondan sonra işte bir sosyal medya trollünün, bir ak trollünün yapacağı nitelikte garip, tuhaf paylaşımlar.
Tabii mesela şey demiş, Akşener parti kur, %1 oy al, kurduğun partide maaş, bir aylık maaşını bağışlayacağım söz. Yani bir hakim yapıyor bunu. Belki önümüzdeki süreçte o hakimin önüne sanık olarak gelecek Meral Akşener.
Şimdi nereden yani biliyorsun? Bu paylaşımları gördükten sonra bir de şeye baktım. Bu hani bir referanduma yönelik paylaşım yapmış mı? Evet'e yönelik paylaşımlar yapmış. Ahmet Necdet Sezer örneği vererek. Hı hı. Onun dışında da zaten yaptığı diğer paylaşımlar hani burada bir asla bir hakime yakışmayacak düzeyde paylaşımlar.
Şimdi ben bunu bizi dinleyenler, pardon bir virgül koyarsanız, Necdet Sezer gibileri bir daha başkan olarak görmek istemiyorsanız evet diye bir paylaşım yapmış. Değil mi? Evet. Nihan Sultan evet. Yalnız değilsin asla, yalnız değilsiniz. O devirler çoktan geçti diye o tartışmalar sırasında Osmanlı torununa verdiği destek var. Bir de savcı sayan için senin Allah'ına kurban savcım diye bir mesaj atmış.
Evet. Şimdi bu hakimin yaptığı paylaşımları ben sosyal medya adresinden ifşa ederek HSYK Başkan Vekili ve diğer HSYK üyesine mail yollayarak onları da şey yaptım. Yani bir hakimin sosyal medyada bu tarz paylaşımlar yapmasına HSYK izin mi verdi? Evet propagandası şeklinde birazcık da imalı bir şekilde göndermede bulundum ve bütün paylaşımlarını ifşa ettim bu şahsın. Evet. Şimdi benim burada rahatsız olduğum konu, bunun üzerine bazı savcılar ve hakimler çeşitli olumlu olumsuz eleştirilerde bulundular. Onlarla da ben sosyal medya adresinde biraz bu konuyu konuştuk. Şimdi burada benim rahatsız olduğum esasında konu şu. Yani biz bir referandum sürecine giriyoruz ve insanların fikirleri, düşünceleri olabilir. Farkındaysanız bir İrfan Değirmenci vakası yaşandı. Gazete, evet. İşte Doğan kuruluşu burada tarafsızlık ilkesini öne sürerek onun hayır denilmesini gerekçe gösterip işine son verdi.
Evet.
Şimdi bu bir basın emekçisi, bir gazeteci. Görüşünü açıkladı diye işine son veriliyor. Beğeniriz, beğenmeyiz bu Doğan Medya'nın şeyini ama böyle bir tarafsızlık diye bir şey ortaya koymuş. Şimdi düşünün, gazeteciye bu tarafsızlık ilkesi gereğince işine son veriliyor ama bu yargıçlar ve savcılar sürekli bir şekilde evet propagandası yapıyorlar. Şimdi bir ülkede yani bir yargının tarafsız olabilmesi için öyle bir görüntü ortaya koyması lazım. İster evet desin, ister hayır desin. Hiç fark etmiyor benim için. Netice itibariyle taraf olmaması lazım. Anayasa ile ilgili, işte yargı ile ilgili çeşitli görüş ve düşüncelerini bir meslek örgütüne mensupsa, o örgüt çerçevesinde, o sivil toplum kuruluşu çerçevesinde o düşüncelerini paylaşabilir.
Yani şimdi oradaki ayrım çok önemli tabii. Hakimler, yargıçlar sendikası var. Onun genel sekreterinin yaptığı bir hayırla ilgili konuşma nedeniyle hakkında inceleme başlatılmış Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda. Siz diyorsunuz ki bir meslek örgütü ise bununla ilgili görüşünü meslek örgütü adına açıklayabilir. Ama bir hakim, düz hakim bu görüşünü açıkladığında ortalık biraz karışır diyorsunuz anladığım kadarıyla.
Şimdi bir hakim görüşünü açıklamıyor. Yani bir görüşü açıklama şekli
var. O da işte, tabii tam olarak öyle de değil, doğru.
Yani şimdi bunun yaptığı paylaşımlar bir sefer hakimlik mesleğinin vakar ve onuruna bir sefer aykırı. Yani yakışmıyor ki adamın yaptığı paylaşımları, yani en böyle iğrenç aktör bile yapmaz.
Militanca değil mi?
Militanca paylaşımda bulunuyor. Yapmaya çalıştığı şey ne? Burada yukarılara mesaj veriyor. Yani ben de buradayım. Ben de militanım. Ben de istediğinizi yaparım. Ben de emir edeyim. Ben de kul olurum. Şimdi verdiğin mesajı ben böyle algılıyorum. Tehlikeli olan nokta bu zaten. Yani bir hakim ve savcı. Ki biliyorsunuz Antalya Cumhuriyet Başsavcısının da benzer nitelikli bir açıklama şeyi vardı sosyal medya üzerinden. İşte hayır oyu verenleri PKK'yla biz aynı muameleye tabi tutacağız ona göre.
Sonra ağlamayın falan gibi bir şey vardı yani.
Şimdi yani düşünebiliyor musunuz? Biz bir referandum sürecine giriyoruz. İnsanlar görüşlerini açıklayabilirler. Ondan sonra işte barolar doğal olarak ortaya bir görüş. Ama hakim ve savcılar, yani yargıyı oluşturan tarafsız ve bağımsız olması gereken kişilerin bu sürece dahil olup sürekli bir biçimde iktidara yaranmak için, ki bunların görüşlerinin de ben çoğunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Hiç unutmuyorum, Ahmet Şık'la son yaptığımız telefon görüşmesinde şunu söylemiş ki ben de katılıyorum dedim Ahmet'e. Yani ülkenin hakikaten en omurgasız korumunu oluşturuyor emniyet ve yargı camiası.
Eyvallah.
Bugün komünistler iktidarda olsun, hepsi komünizm propagandası yapar. Çoğunluğu yani. Şimdi bu noktaya geldik. FETÖ döneminde de biliyoruz biz bunu.
Peki.
Çünkü zaten iktidarın kendi kadrosu olsaydı FETÖ'ye ihtiyaç duyulur muydu cemaati o dönemki? İhtiyaç duyulur muydu? Şimdi bu insanların birdenbire bir iktidarın böyle emir ve şeyi altına girme şeklindeki şeyinin kaynağında hepsinin yükselme, makam, mevki.
Ankara'ya mesaj aslında ya. Özde bu değil mi? Filave peki.
Yani bu da yargıdaki omurgasızlığı ortaya koyuyor. Bunlar evet. Yanlış referandum sürecinde hakim ve savcıların yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını temsil edecek paylaşımlar yapmaları lazım. Bu görüntüyü ortaya koymaları lazım.
Peki.
Benim tepkim bunaydı. O yüzden de biraz belki de sert bir tepki vermiş oldum ama neticede HSYK'da inceleme başlatmış. En azından bu diğer
sonucunu bakacağız. Onlar için örnek teşkil edebilir. Çok teşekkür ediyoruz Filel Okan. Dahil olduğunuz için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. Avukat Filel Okan'la konuştuk efendim. Bu referanduma giderken evet diyenler, hayır diyenler, herkes özgür iradesiyle bir şey söyleyecek ama şurada bir fair play olması gerekiyor. Yani bir centilmenlik olması gerekiyor. Özellikle hakim ve savcılar paylaşımlarında Meral Akşener parti kur, ben de işte maaşımı sana şey yapacağım, %1 oy al falan gibi aşağılayıcı enteresan paylaşımlar tabii ki insanın kafasını biraz bulandırıyor. Bunların hepsi Ankara'ya mesaj olarak değerlendiriliyor. Şimdi referanduma giderken bu tip enteresan durumları size aktardık peş peşe. Rektörden, Aydın'dan, Baro'dan, MHP'den, işte Twitter üzerinden, hakimlerden, savcılardan ve işte bu referandum sürecinde dikkatlerin bir bölümü de HDP'nin üzerinde. HDP'li milletvekilleri bir tutuklanıyorlar, bir gözaltına alınıyorlar, bir serbest bırakılıyorlar ve bir taraftan da HDP'nin ya da Demokratik Bölgeler Partisi diyelim ait olan belediyelere kayyum atamaları devam ediyor. Son sanıyorum ilk almıştı Ağrı, Iğdır'da da kayyum var mı yok mu tam bilemedim, şimdi soracağım. Orada da Sırrı Sakık belediye başkanı olarak görev yapıyordu. Şimdi onun görevi de sona erdi. Telefon attığımızda aslında 2 gün önce konuşmuştuk. Bu mesele gündemde yoktu. Şimdi farklı bir konuyla yine beraberiz. Geçmiş olsun Sırrı Bey.
Eyvallah, sağ olun. İyi yayınlar.
Son belediye miydi Ağrı? Iğdır'da var mı? Demokrasi.
Iğdır'da var. Yani
şu anda Iğdır tek kaldı o zaman il belediyesi
evet,
olarak.
Evet, Iğdır yalnız kaldı. Bugün bizde bilinen şekilde, aynı şekilde görevden uzaklaştırıldık. 3 yıldır Ağrı'dayım. Yani birçok mazeret uydururlar ama bizimle ilgili uydurabilecekleri bir tek malzeme yok. Biz gerçekten 3 yıl içerisinde Ağrı'da müthiş bir halkla diyalog kurduk. Yani yoksul bir belediyeyi borçtan kurtardık. Yani huzurun kentini yarattık hep birlikte. Ama ne yazık ki bugün yeniden işte 1994'te...
Gerekçe ne Sırrı Bey?
Valla gerekçe ben bir konuşma yapmıştım 7 Haziran seçimlerinde. Bu konuşmadan dolayı da bir mahkumiyet vardı. Bu mahkumiyet daha işte bilinen temiz aşamasında falan yeni başvurular yapıldı. Bunu gerekçe göstermiş İçişleri Bakanlığı.
Ya ama bu tip durumda sizin belediye başkanlığı yapmanızı engelleyecek bir durum yok anladığım henüz.
Hiç ortada yani böylesi bir hukuki durum yok. Tam tersine yani bilinen uygulanan yol yöntem yeniden uygulanıyor. Ne yazık ki bakın bundan tam 23 yıl önce 2 Mart'ta bugün işte 2 Mart'a birkaç saat kaldı. O dönemde parlamento kuşatılmıştı, biz alınıp götürülmüştük. Bir tek suçumuz, bir beyanatım vardı o tarihte. Demokratik siyasete, parlamenter demokrasiye inanıyorum. Biz Kürt sorunu barışçıl bir şekilde çözeceğiz. O gün alınıp idamla yargılanmıştım. Bugün de aradan 23 yıl geçti. Aynı yol, aynı yöntemle, halkın iradesiyle gelenler bir anda bir kararla uzaklaştırılıyor. Yani Türkiye sürekli ezberini tekrarlıyor ama sorun yerli yerinde duruyor. Biz gerçekten yani bölgede yani son 3 yıl içerisinde halkla müthiş bir diyalogumuz oldu. Yani kent kanamadı. Kentte bir tek olumsuz bir şey de olmadı. Yani o kadar çok şeffaf bir belediyecilik yaptık ki yani bütün gelir giderlerimizi zaman zaman afişlerle, billboardlarla halkla paylaştık. Şeffaf bir belediyecilik yaptık. Ama önemli değil tabii ki böylesi bir süreçten geçtiğimizi parlamento grubundan milletvekili belediye başkanı arkadaşlarımıza kadar böylesi bir sürece maruz kaldık.
Siz ama 3 gün önce Barzani ile görüştükten sonra sizinle burada bir mülakat yapma imkanımız olmuştu. O zaman daha böyle bir umutluydunuz barış ve bir
vallahi
uzlaşma
konusunda. Evet, yine de umutlarımı yitirmiyorum. Koşullar ne olursa olsun demokratik siyasetin bu topraklarda hayat bulması gerekir. Hepimizin bu kan deryasından kurtulmamız gerekir. Eğer sorun bizlerin alınmasıysa, milletvekillerinin alınmasıysa, bu sorun çözülecekse, bu kan deryasından kurtulacaksak feda olsun. Ama bu yöntem, uygulanan yöntem, yani sonuç almayan bir yöntem, halkın iradesiyle gelmiş bir belediye başkanını, vekilleri, yani böylesi bir keyfi uygulamayla uzaklaştırmak, yani hukukta bir yeri yoktur. Şimdi ben Ağrı'da iki kez üst üste yani seçimi alan 2014'te böylesi bir seçime katılmıştık. Bütün Türkiye'de diyor, bütün evet. Zor koşullara rağmen biz halkımızla birlikte kentte bir hukuk oluşturarak seçimleri almıştık. Ama işte seçimde sandıklarda başaramadıklarını şimdi böylesi bir uygulamayla yani üzgünüm.
Üzgünsünüz. Yani, şimdi evet. Sizinle o mülakatımızı dinleyen bir izleyicimiz diyor ki Noyan Bulugan, bugün açıkça cevap verebilecek mi diyor Sırrı Bey, evet mi hayır mı yoksa yine biraz ortada muallakta mı bırakacak diye soruyor. O konuşmamızda ben biraz tabii sizin tavrınızda merak etmiştim. Siz net olarak ortaya koymak istememiştiniz. Sanıyorum oradan yola çıkarak söylüyor. Bütün
vallahi
bu süreç...
Bu konuda hiç kimsenin bizi sorgulamaya, tabi tutmaya hakkı yok. Bizim bu konuda düşüncelerimiz o kadar açık ve net ki. Yani ne yazık ki bu ülkede bazı ulusalcılar, devrik kesimler bizi o kadar çok tetikliyorlar. Yani biz üzülüyoruz. Biz onlardan dolayı bir tavır koymuyoruz. Biz vicdanımızın sesini seslendiriyoruz. Bu ülkede olması gerekenleri söylüyoruz. Ama ne hikmetse yani o kadar çok ırkçı, milliyetçi dalgalar var ki belli televizyon kanallarını izliyoruz. Bizim yani tabanımızı aşağılayan, bizimle ilgili bakın o gün de konuştuk, bugün de konuşuyoruz. Yani buraya Mesut Barzani'nin gelişindeki o fırtınayı özellikle böyle kendilerine sol, sosyal demokrat diyenler, ya insan üzülüyor. Ya bir ülkenin bir federal bölgesinde bir başkan buraya gelmiş. O oranın değerleri, oranın bayrağıyla eğer buralarda eğer bir kardeşlik hukuku oluşamazsa bizi sorgulayarak, yargılayarak bu işler olmaz. Bizim düşüncemiz açık ve nettir. Biz hiçbir dönem bir merhamet sofrasından karın doyurmadık. Onun için düşüncemiz çok açık ve net ama bizimle ilgili bu spekülatif haberlere de çok üzüldüğümüzü beyan etmek istiyorum.
Önemli. Pekala. Çok teşekkür ederim Sırrı Sakık.
Ben teşekkür ederim.
Değerlendirmeleriniz selam. İçin. Evet. Sırrı Sakık Ağrı Belediyesi eş başkanıydı. Şu an görevli değil artık. Kayyum atandı Ağrı Belediyesi'ne. Birkaç gün önce de kendisiyle konuşmuştuk bu meseleleri. Referandum meselesini, Barzani görüşmesini ve orada referandumda bir acaba sandığa gitmeme ya da Kürt seçmende evet oyu kullanma gibi bir eğilim olabilir mi diye. Çünkü çok konuşuluyordu bunlar, çok yazılıyordu. Bu durumu hatırlattı izleyicimiz Noyan Bulgan. Biz de ona sorduk. Üzülüyoruz dedi. Bizim tavrımız net. Yani böyle bir fırsatçılık içinde olmayacağımızın bilinmesi lazım dedi. Yine evet ya da hayır demedi ama hayır noktasında HDP'nin yapacağı ve yarın açıklayacağı kampanyanın bir parçası olduğunun işaretini verdi. Şimdi küçücük bir ara vereceğiz. Bu FETÖ davaları devam ediyor. Enteresan ifadeler var. Dün akşam da söylemiştim size. Hatta birisinde altını çizmiştim. O altını çizdiğimiz ifadelerdeki bölümleri önemli bir isimle, Mete Yarar'la birazdan konuşacağız. Ne demek istiyorlar? Özellikle Marmaris'ten, Marmaris'e giden Çiğli'den ekip, bizden önce buraya birileri mi geldi? Buraların kayıda alınması lazım. Bizi 4 saat beklettiler ki bu işin kitabını yazdı Mete Yarar. Ondan alacağız, değerlendireceğiz. Dış politikaya da bakacağız. Suriye meselesine bakacağız. Gerçekten çok önemli gelişmeler var. Özgür Suriye Ordusu'yla PYD arasında bir çatışma çıktığı belirtiliyor. Membiç'in çevresinde Türk topçusunun Özgür Suriye Ordusu'na destek verdiği belirtiliyor. Membiç'te Amerikan bayraklı zırhlı araçlar yol kontrolleri yapıyorlar. Ne oluyor? Birazcık beynimiz berraklaşsın isteyeceğiz. Bu akşam konuşamıyorum ama iki dakikada ben de bir nefes alayım. Hem.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Devam ediyoruz. FETÖ davalarının devam ettiğini de hatırlatarak şimdi Ankara'da ilk kez bir asker cemaatle ilişkisi olduğunu doğrudan kabul etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında oldu bu. Sanıklardan Bekir Kurt, astsubay, FETÖ ile irtibatlı olduğunu itiraf etti ama darbe girişiminin içinde olmadığını, FETÖ'den de kendisine böyle bir talep gelmediğini söyledi. Nasıl FETÖ ile ilişkisi olduğunu söyledi. Maaşından da %5 parayı cemaate yıllardır ödediğini, öğrencilik yıllarından itibaren de bu cemaatle bir arada olduğunu ama Türkiye'nin aleyhine çalıştığına ilişkin bir bilgisi olmadığını aktardı. Bu bir ilk. Bugüne kadar görülen davalarda FETÖ bağlantısını kabul eden ama darbe ile ilişkisini kabul etmeyen ya da FETÖ'nün kendisinden darbenin içinde olmasına ilişkin bir talebi olduğu konusundaki suçlamaları reddeden isim bu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın basılmasına ilişkin dava da devam etti. Piyade Teğmen Bilal Tosun burada ifade verdi. Kursiyer olduğunu söyledi. Akşam bir terör operasyonu var diye uyarıldım dedi. Ve sonrasında şöyle bir ifadesi var. Ülke genelindeki durumdan haberdar olmadığını söylüyor Tosun ve üzerlerinde helikopterlerin dolaşmasından dolayı tedirgin olduklarını anlatıyor. Havada helikopterlerin dolaşmasının kendilerini yönlendirmediğini, tam tersine kafalarını karıştırdığını söylüyor. Biz sadece emirleri uyguladık, başka bir çıkış yolu göremedik. Nizamiye'nin dışında bir ateş geldi. Karşı taraf karanlık olduğundan kim olduğunu bilmiyorum. Sabah olduğunda karargaha doğru çekiliyoruz denildi ve orada da gözaltına alındık. Burası enteresan. Mihrali Atmaca'nın timi karargahı emniyete aldı. Bu tim günlerce o bölgenin emniyetini alıp bekledi. Buradaki birçok kişi o tim tarafından sorgulandı. 12 gün sonra bu timin darbeci olduğu, Ömer Halis Demir şehit ettiği öğreniliyor. Ben nereden bilecektim diyor buradaki gelişmeleri kendisini savunurken. Ve Muğla'daki dava, o da önemli. Muğla'daki davada da askerler genel olarak Çiğli'den Marmaris'e gittiklerinde, birçoğu Cumhurbaşkanı almaya gittiğinde kabul etti ama Cumhurbaşkanı'nın çok erken saatlerde oradan ayrıldığını, suikast timinin başka, kendilerinin başka olduğunu ve kendilerine tuzak kurulduğunu iddia ediyorlar. Bugün de benzer bir ifade orada da verildi. Şimdi ifadeleri genel olarak bakalım istiyorum. Bu işin kitabını yazan bir isimle konuşalım. Güvenlik uzmanı Mete Yarar telefon attığımızda. Mete Yarar, hoş geldin.
Teşekkür ederim, sağ olasın. Yani bu tabirde biraz iddia bu.
Kitabını yazmadın mı?
Yazdım o yüzden.
Yazdın yani.
Ben derler ya, böyle bir jargon vardır ya, ben bu işin kitabını yazdım.
Sadece. Evet, ben ama yok, ikisi, yani ben ikisini birlikte yani, söyleyeyim. Çok evet, kafa evet. Yorduğunu biliyoruz yani bu meseleyi de, o nedenle burada verilen ifadelerin nerede ne kadar doğru ve bir de asker olduğun için oradaki emir komuta zinciri, bunlara ilişkin bize eminim aydınlatıcı bilgiler vereceksin. Şimdi benim kafama takılan bir mesele var. Öyle başlayalım istiyorum ki sen o bölgeyi de özel olarak gezdin, gittin, gördün. Marmaris meselesi, Muğla'daki davada diyor ki bizi diyor 4 saat Çiğli'de beklettiler. O bekletenler bize tuzak kurdular. Cumhurbaşkanı da oradan gittiğini bile bile bizi yine de Marmaris'e gönderdiler. Orada amaçları da bize karşı bizi öldürtmekti ama bu böyle olmadı, biz sonra da kaçtık diyorlar. Bu 5 saat bekleme olayı netleşti mi Mete Yarar senin kafanda?
Ya şöyle söyleyeyim, benim hani...
Tabii Cumhurbaşkanı da aslında kıl payı kurtulmasının nedeni o bekleme. Eğer öyle olmasaydı daha erken gidip belki Allah korusun başka şeyler olacaktı.
Ya şöyle söyleyeyim, öncelikle şuradan gideyim, isterseniz senin için daha uygun olur. Şimdi bugün hani konuşanların hiçbiri benim için sürpriz değil. Çünkü hani daha önce yazdığım kitapta ters düştüğümüş bir nokta çıkmadı. Bu kadar hani açık net söyleyeyim. Hem özel kuvvetlerdeki anlattıklarımız hem diğerlerinde en ufak bir şey yok, sapma yok. İfadelerin içerisindeki verilenler ben masumum o gün falan ifadesi hani çok daha fazla bir ilgilenmiyor. Neden? Çünkü ben bu kitabı
o ayrı tabii canım. Yani suçluyum diyecek hali yok bile.
Hayır, onu anlatıyorum. Yani genel anlamda baktığımızda ben bu kitabı yazarken ceridelere yani olayların ceridesine ki ceridelerin tamamı da olay yeriyle tutulan zabıtlarla ilgiliydi. Arkasından tanık ifadeleri ve sanık ifadelerini de karşılaştırarak yazdım. Kitabın içerisinde tanık ifadesi kadar sanık ifadesi de var. Yani üç boyutlu yazdım. Mesela bir yere gittiğinizde aynı olayı aynı şekilde tanık gözünden okuyabiliyorsunuz. Aynı şeyi sanık gözünden okuyabiliyorsunuz. Üçüncü göz olarak da biz fikrimizin ne olduğunu söylüyoruz. Yine şunu söyleyeyim. Yani sevsem de sevmesem de hiç önemli değil. Sonuçta bugünkü yaşanan süreçlerin içerisinde her şey iddiadır.
Tabii.
Bunu bir adını koyalım. Yani ben kitabı yazarken de şu üsluba çok dikkat ettim. Yazılanların her biri iddiadır. Bunların kararını verecek olan Yüce Türk Mahkemesi'dir.
Evet.
Yani buradan vazgeçmeden devam edeceğim. Yani söylediklerimi tamam. Öyle
aynen.
Anlayın.
Aynen.
Ben kimin suçlu veya suçsuz olduğuna karar verecek olan bir makam değilim. Vicdan da karar vermiş olabilir.
Tabii.
Vicdan da karar vermiş olabilir. Bu vicdan benim vicdanım. Benim şahsımla ilgili. Genel kanaatı ve bunun bir suç olup olmadığının kararını verecek olan mahkeme.
Yani.
Şöyle söyleyeyim. Genel anlamda baktığınızda biz şöyle şeyler bekliyoruz ama bunun olması mümkün mü sence? Yani beklentilerimiz sence doğru mu? Bir, örgütten şu anda hala destek bekleyen, örgütün hala bir şey yapacağını düşünen ve örgütle çok daha uzun bir süredir beraber yol alan bir grubun topluca bu örgütü satacağını düşünüyor musunuz?
Yok, olmaz. Çünkü yani şöyle kar zarar diye baktığın zaman ne olur Mete? Yani bir sattığın zaman sonuç belli ama satmazsan bir ihtimal diye bakıyordur herhalde.
Aynen öyle adamlar. Bakıyor. Çünkü diyor ki benim alacağım zaten ne yaparsam.
Belli yani müebbet alacak ben o ağırlaşmış müebbet.
Aynen ben bu örgütü diyor şey yapmasam da. Yani ben örgüt elemanı olmasam da zaten alacağım ceza diyor müebbet abi. Tamam. O zaman ne yapayım? Ben bu örgütle beraber devam edeyim. Ben örgütü bir defa hiç adını karıştırmayayım diyor. Birincisi bu. İkincisi sanıkların söyledikleri beyanları yüzünden ekstra bir ceza alırlar mı sanıklar?
Yok.
Almazlar. Çünkü tanıklar biliyorsun yemin eder.
Tabii.
Tanıklar yemin eder. Sanıklar zaten hani bu konuyla ilgili ne söyleyeceği söylemeyeceği onun kendisiyle ilgilidir. Buradaki yanlışlık şurada gidiyor. Bu şahısların olayla ilgili anlattıklarının içerisindeki bütünlüklere bakmadan kısa bir bölümü alıp çektiğimizde olay bizim kafamıza karışmaya başlıyor. Hı-hı. Örnek ben geçen gün yani bu konuyla ilgili birçok kişi çıkartıyorsun, takip etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar anlamaya çalışıyorum. Örnek vereyim. Bazı şeyler mantıklı hiç gelmedi bana başından beri ve bunları da ben yazdım. Hı-hı. Şimdi bir terör operasyonu var denilen bir yerde. Hı-hı. Bir terör operasyonu var denilen yerde. Silahlı kuvvetin içerisindeki bünyesine yer alan bir grup akademide öğrenciyken gidip alınır mı?
Yani herhalde alınmaz. Zaten bir gariplik olduğu o şey de belli. Değil mi?
Yani şimdi şuraya bakıyoruz biz. Olayın şu kısmındayız. Yani ülkelerine gidiyor birisi. Diyor ki, biz diyor Marmaris'e görevli gideceğiz. Kimsenin aklına şu soru gelmiyor mu? Kardeşim bu silahlı kuvvetlerin herhangi bir terör bilgisi yok mu? Yani düşe
sana mı geldi?
Bana mı geldi yani?
Ayrıca o terör operasyonu MAK'cılar, SAT'cılar, ÖKK'cılar hepsi beraber karışık gruplar birbirini tanımayan ekiplerle mi yapılıyor falan?
Yani bugüne kadar hiç böyle bir şey rast gelmedim.
Evet.
Ama vazetin ki oldu diyelim. Vazetin ki oldu. Hı-hı. Silahlar yok, malzeme yok.
Evet.
Herhangi bir konuyla briefing yok, hiçbir şey yok. Şimdi bunun ben hiçbir tarafını doğru bir yer bulamıyorum ki gidip içerisindeki herhangi bir yerin burasında ya kardeşim bu söylediğinde mantık var mı yok mu sorayım. Yani hani şimdi sen şu soruyu sordun ya bizi sattılar. Yani hı-hı. Diyor yani 4 evet. Saat boyunca bizi evet. Bekletenler.
Evet.
Ben o zaman da bulamadım bu cevabını. Neden doğru cevabını bulamadım? Şuradan biz şeye bakıyoruz. Bu emir veren şahıs kim? Gökhan
Sönmez Ateş.
Şeyine, Gökhan Sönmez Ateş'e emir veren kim? Tebliğ eden kim? Bu emri yerine getirmesini söyleyen kim? Kendisinin ifadesine göre kim? Semih Terzi.
Evet.
Semih Terzi'nin iniş tarihi saati kaç şeye? Havalimanı. Belli mi? Belli.
Evet.
Biz biliyoruz. Vuruldu saat de biliyoruz.
Evet.
Ankara'ya varış saatini de biliyoruz. Havada olduğu zamanı da biliyoruz aslında.
Hı hı.
Peki bu tip operasyonları planlayan şahıs kim sizce? Yani özel operasyonları planlayan ve bunun emirlerini veren kim? Yine Semih Terzi.
Yine Semih Terzi. Tamam.
Yani
bütün yollar Semih Terzi'ye çıkıyor.
Şimdi ben şunu söylüyorum. Semih Terzi'nin öldürülmesi o yüzden çok önemliydi. Ben ısrarla ilk günde söylemiştim. Hı-hı. Semih Terzi öldürülmemiş olsaydı çok başımıza olay giriyordu.
En kritik çünkü, hamle diyorsun sen ona.
Ya onun olayında artı başka bir şey daha. O sırada havalimanında. Gardos havada. Bu saatlerin her birini koyduğunuzda bir yere gidebilirsiniz. Yani kim kimi sattı hikayesine baktığınızda ben şu soruyu sorarım ya. Ya siz 80 milyon sattınız kardeşim.
Tamam. Oralarda zaten...
Yani 80...
Satma yani, işin dediğinim de ben bir kafada soru işareti olmasın diye dinleyenler de parça parça veriyoruz dediğin doğru. Bütüne bakmadığın zaman şeyden kopuyoruz sistemden. Ama bunların hepsinde özellikle Muğla'da söyledikleri en kritik şey biz oraya gittiğimizde zaten 3 saat önce gece 1'de gittik diyor. 11'de Cumhurbaşkanı ayrılmış diyor.
Neden olduğunu 11'de ayrılmadı. Daha geç saat 20 dakika önce ayrılıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın helikopterle kalktığı saatle onların iniş saati arasında yaklaşık 25 dakikalık fark var.
Biz Çiğli'den çok kalkmadan önce yok. Cumhurbaşkanı gitmişti ifadesi o zaman tamamen yanlış. Çünkü bunlar görüntü falan da talep ediyorlar anladım.
Şöyle söyleyeyim. O yaklaşık işte zaten Çiğli'den 35 dakika 40 dakika falan sürüyor. Yani bunlar geldiklerinde, indiklerinde 20 dakika olmuş oluyor Cumhurbaşkanı'nın gidişiyle ilgili. 20-25 dakika değil.
Niye fazla. Polisleri orada bıraktılar diyor mesela. Öyle bir şey var.
Söyleyeyim niye bıraktıklarını. Hı. Çok basit. Yani en basit olan bir tanesi şu. Cumhurbaşkanı helikopteri kaç kişilik?
Bilemeyeceğim. Yani herhalde 20 kişilik midir? 15 kişilik
midir? Yok hayır. Helikopter ufak. O kadar büyük bir ekip alması mümkün değil. Hı. Başka bir şey daha var. Sırf onu mu bırakıyorlar? Yani mesela oraya giderken özel kalem müdürü var. Hasan Doğan.
Evet.
Hasan Doğan eşini bırakıyordu. Bırak polisleri bırakmayın. Helikopterde yok. Yer yok çünkü. İnsanlar eşlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani bırak polisleri bırakmayın. Niye orada kalıyorlar? Yani ben yani bunun nesinden kendilerine şey çıkartmaya çalışıyorlar ben onu anlamadım. Yani polislerin kalmasının onlara nesi var? Özel kalem müdürleri dahil olmak üzere bir sürü kişi çoluğun çocuğunu alamıyor. Yani
hepten orayı boşaltsalar zaten bir çatışma olmayacaktı noktasında. Bunlar çatışmayı özellikle kurgulanmış bir şey olarak göstermeye çalışıyorlar anladın mı? Bir de bir kamera kaydı talepleri var. Öyle görünüyor. O kamera kaydı da var mıdır yok mudur bilmiyorum diyor mahkeme
şimdi
başkanı.
Şöyle söyleyeyim. Buradaki 4 saatlik gecikmenin en yükseklerinden bir tanesini söyleyeyim. Ben kitabımda evet. Bunun nedenini şöyle yazdım. Birincisi dedim ki bakın olay yerine girildiğinde bu olay yerinin büyüklüğü çok büyük bir yer. Hı-hı. Neden büyük bir yer olarak söyleyeyim. Alan anlamında baktığınızda yaklaşık 1000 dönümlük bir arazi burası. 3 tane otel üç içe girmiş durumda. Hı-hı. Ve bu otellerden yaklaşık konaklama anlamında baktığınızda 3000'e yakın insan var ve 1000'e yakın da oda var. Hı-hı. Önce Cumhurbaşkanı nerede olduğunu bulamıyorlar.
Evet soruyorlar neden zaten sorayım? Onu görüyorsunuz.
Hayır niye bulamıyorlar? Hı-hı. Çünkü yerini bulmaya çalışıyorlar önce. Yani gittiklerinde şimdi inen kişi grubun toplam büyüklüğü ne kadar? 30-35 kişilik değil mi?
Evet.
Bu kadar büyüklükteki bir grubun böyle bir alana girdiğinde ki Cumhurbaşkanı korumasıyla beraber hiçbir şey yapamazlar. Nokta operasyonu yapmak zorundalar. Nokta operasyonu yapmak için de Cumhurbaşkanı nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Ve polislerin miktarını ve diğerlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Kitabın o bölümünde ben ayrıntısıyla yazdım. Hı-hı. Hangi odaya nasıl gittiler, nasıl yaptılar, hangi odalarda kimlere nasıl davrandılar. Ben odaların fotoğraflarını göndereyim size istiyorsanız. Hı-hı. Yani var kitabın içerisinde fotoğraflar. Odalar darmadağın.
Bir de şöyle bir...
Odaların içerisindeki insanların şey... Şöyle bir şey düşünün bakın. Şöyle olay düşünün. Cumhurbaşkanının kaldığı, misafirlerini kabul ettiği makam odasını kaldıkları yer zannedip orayı basıyor.
Ben görmezsi okulumda.
Yaklaşık neredeyse 300 metre ilerisinde Cumhurbaşkanı'nın kaldığı villa var. Villaya hiç kimse gitmiyor. Gidemiyor. Gitmiyor. Bilmiyorlar.
Bilmiyorlar mı? Çünkü. Şöyle bir şey de soruyor mesela biz dinleyen. Diyor ki illa helikopterle mi tahliye olur? Başka türlü tahliye olamaz mı diyor bir
niye
izleyicimiz. Serdar Aytürk. Evet.
Çok basit. Birincisi bu şahısların karayoluyla gelmesini engellemek için Muğla'ya gelen bütün yollar kapatılıyor. Ve bunlar kamyonlar ve diğer şeylerle kapatılıyor. Tartışmanın içerisinde masada Muğla valisi dahil olmak üzere birçok kişi var. Tahliye planları konuşuluyor ve karavan çıkılamayacağı anlaşılıyor. Muğla'yı bilenler bilir. Muğla'da belli koridorlar vardır. Hı hı. O koridorlara gidildiğinde pusuya düşüleceği düşünülüyor veya yollar kapalı olduğunu çıkılamayacağı anlaşılıyor. Hı hı. İkinci olay denizden çıkmak. Denizden çıkma olayına da şu söyleniyor. elimizde kaç yani buradan çıkışı sağlayabilecek büyüklükte bir alet yok. Artık Marmaris'e yakın olan üssün için sat.
Evet.
Şey sat diyorum, Aksas. Aksas üssü.
Oradan da bir takım Aksas gemilerin üstü hareket ettiğine ilişkin bilgi vardı herhalde.
Aynen, bilgi geliyor. O zaman demin önce bir tek nokta kalıyor. O da havadan tahliye. Havadan tahliyeyi de helikopter pilotunun şu talimatıyla yapmaya karar veriyorlar. Diyorlar ki ne yaparsınız? Ben diyor bütün ışıkları kapatırım. Sistemleri de kapatırım. Ve bu adamların radarlarına yakalanmamak için işte vadi yataklarından çıkmaya çalışırım. Ve gerçekten öyle oluyor.
Öyle tahliye.
Vadi yataklarından resmen ağaçların üzerinden sürtünerek çıkıyorlar.
Mete şimdi...
Yani Dalaman'a gidişlerinin asıl mevzulanan bir tanesi bu. Hı-hı. Ben başka bir hani bu konuda bir şey söyleyeyim isterim. Hani buyur, bu bütün olayların buyur, genelinden buyur. Geneliyle ilgili olarak. Hani
bir, peki o geneli biraz sonra söylesen peki, de bir detaydan tabii, bir şey tabii, daha tabii, sorsam tabii. Olur mu?
Tabii,
Mihrali
tabii,
Atmaca bu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda. Adam sanıyorum üsteğmendi. O
doğru.
Darbenin ya da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbecilerin elinden temizlenmesi için de özel gayret sarf ediyor ama aynı zamanda Ömer Halis Demir davasında da öldürmekten yargılanıyor.
Evet, aynen öyle.
Nasıl
aynen.
Bir şey bu?
Ya bakın bir şey söyleyeyim. Kitapta birebir yazdığımız gibi çıktı. Yani ben kitapta birebir o olayı anlattım. Hangi saatte nereye girdi, hangi kimden emir aldı, ne yaptı. Nasıl
sanki
yaptı,
adam temizmiş kadar... gibi görünüyor dışarıdan bakınca da onun için soruyorum.
Şimdi şunu anlatacağım. Bakın o geceyle ilgili kafamızdaki zaten...
Ama ne olur konsantre bir biçimde çok da daralttık vakti de. Buyur.
Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi iki olaydan yargılanıyordu bu çocuk. Bir tanesi darbeyle ilgili.
Evet.
İkincisi de Ömer Halis Demir'in şehit edilmesi.
Evet.
Bu şahıs o gece Karagyan kurtarılmasına gerçekten çok başarı gösteriyor. Karagyan içeriden adamları aldı. Hatta ben başka bir şey daha söyleyeyim. İfadelerde geçmiyor. Bu Üsteğmen aynı zamanda bir içeride kendisine direnen bir asubayı da öldürüyor. Hı. Darbecilerden. İfadelerde yok. Evet. Mesela geçmiyor şu anda.
Önemli. Peki bu
İçeride
adam...
İçeride karargahta kendisine silahla direnen
başka bir
darbeci asubayı öldürüyor. Şimdi o gece karargahı bunlar ele geçirmemiş olsa çok daha fazlasıyla kanlı olacak. Ama orada başka bir şey var. Şimdi zaten Özel Kuvvetler Komutanlığı sırasında, bakın bu şahısların sevk edilmesi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı bu şahısla ilgili görüşlerini savcılığa iletiyor. Hı-hı. Oradaki ifade şu. Şahıs ifade verirken Ömer Halis Demir'e ateş ettiğini, ateş edenlerden birisi olduğunu söylüyor. Hı-hı. Bu ifadenin arkasından da tutuklanıyor. Niye tutuklanıyor? Tutuklanmasının sebebi bir suçun oluşması. Bu suçun oluştuğu için tutuklanıyor şahıs. Yoksa o akşamla ilgili hepimizin bakın kafasındaki olan şeylerden bir tanesi bunu atmaya çalışıyorum ben. Özel kuvvetlerin çalışma prensibi biraz farklıdır. Emir komuta sistemi farklıdır. İşte kendi içerisinde tecrit denen bir sistem vardır. Özel operasyona giderken yani dünyayla ilişkini keser. Bunlar olduğunda kimseye şu soruyu sormaz. Niye benim telefonumu topluyorsun falan diye sormaz. Bu yüzden bu Üsteğmen'le ilgili soru işaretlerinin başından beri olduğunu biz de biliyoruz.
Ama...
Mesela başka bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi Tanker Filo Komutanlığı var biliyorsunuz.
Evet.
Tanker Filo Komutanlığı'ndan kalkan uçaklar var biliyorsunuz.
İncirlik değil mi?
İncirlik'ten kalkan uçaklar. Şimdi bunun içerisinde yaklaşık neredeyse 35 bin fitte falan uçmak zorundalar bunlar. Hı-hı. 35 bin fitte bu şahısların aşağıyla ilgili yaşananlarla ilgili bilgi sahibi olma şansı var mı?
Yok.
Herkesin yok demeyelim. İçinde var. Kimin var biliyor musunuz? İçeride bir tane uydu telefonu var. Pilotun komutasında. Hı. Bir tane şey var. Uydu telefonu var. Bu uydu telefonuyla irtibat kurup ne olduğunu öğrenebilir. Ama bu herkesin öğrenebileceği anlamına gelmez. İçeride farklı farklı görevlerde olan insanlar var. Birinci pilotun yanında olmayanlar var. Şimdi bazı şeyleri olayları alırken spesifik anlamda bu şahıs gerçekten irtibat kurabilir mi kuramaz mı? Bir darbenin yaşanmadığı ile ilgili bilgi sahibi olabilir mi olmazı da sorarak bu kişilerin üzerinden gitmek diye
arar. Evet, başa geliyoruz.
Bu da bunun için ne gerek var biliyor musunuz? Bakın, bu olaylar içerisinde bilir kişilere ihtiyaç var.
Evet.
Bilir kişi olmadan hakimlerin bu şahıslar gerçekten darbeye katıldı mı katılmadı mı sorusunun cevabını biraz zor bulur.
Başa geliyoruz. O zaman dediğimiz gibi bir yargılamayı görmek lazım, mahkemenin verdiği kararları görmek lazım. Baştan herkesi suçlu ya da suçsuz diye itham etmemek lazım herhalde. Biraz daha sabra ihtiyacımız var. Mete Yarar çok teşekkürler. Gerçekten
bir son söz söyleyebilir
miyim? İtiraz tabii.
ederek bir şey söyleyeceğim.
Buyur.
Bir son sözüm bu. Lütfen olayları değerlendirirken insanların geçmişteki bu olaylar yaşanan içinde şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhunu incitmeyelim.
Evet.
Yani birilerinin savunma hakkını vereceğiz diye de onların vermiş oldukları ifadeleri bu kadar da fütursuzca değerlendirmeyelim. Beni diğer alayan noktalardan bir tanesi bu. Tabii ki insanlar kendini savunacaklar. Hı hı. Ama şu lafı söylemek bana biraz ağır geliyor. Açık öne söyleyeyim. Ben meşru müdafaa hakkımı kullandım. Darbeye katılmak ne zaman meşru oldu ki?
Darbede sen meşru müdafaa hakkını kullanıyorsun. Olsun. Evet.
Bu soruyu soralım kendimize. Bu soruyu sorduktan sonra o ifadenin ne olduğunu anlayalım. Beni yaralayan noktalardan bir tanesi bu. Tabii ki ifadelerde kendini savunacaklar. Tabii ki kendi savunma hakları var. Ama bu savunma hakkını bu şekilde verdiğimizde o şehitlerimiz gerçekten ve onların yakınları gerçekten çıldırıyorlar.
Evet.
En son Marmaris'te iki tane polis ailesinin ifadelerini okuduğunuzu bilmiyorum. Mahkemede çıldırmak üzere diyorlar. Benim çocuklarım göz önünde şehit edildiklerinde hiç bir şekilde suçluluk duymadıklarının hissine kapıldım diyorlar. Biz de buna alet olmayalım. İçinden tabii ki bunun mahkeme kararını versin. Ama bizi de alet etmesinler. Lütfen yani buna dikkat edelim. Benim tek ricam bu.
Peki. Çok teşekkürler Mete Yarar.
Ben teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun.
Güvenlik uzmanı Mete Yarar'la konuştuk efendim. Dediğimiz gibi bu Marmaris meselesini daha doğrusu 15 Temmuz'un kitabında yazmıştı. Ciddi incelemeleri de vardı. O incelemeler çerçevesinde ifadeleri değerlendirdik. Enteresan bir takım gelişmeleri de gebe görünüyor. Bakalım göreceğiz. Yargılamalar devam etsin. Biz yine burada ifadeleri değerlendirmeye, yine bu işin tecrübesiyle yaşamış isimlere de konuşturarak devam edeceğiz. Çok küçük bir ara veriyoruz. Sonra Suriye'deki o karma karışık durumu konuşacağız gazeteci Çetin Çetiner'le.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Merakla bekleniyordu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Temsilciler Meclisi ve Kongre ile birlikte ortak oturumda yapacağı açıklamalar, özellikle Suriye bazlı açıklamalar, ekonomi dünyası da ekonomiyle ilgili olanları bekliyordu. Suriye ile ilgili olarak İslam dünyasındaki dostlarımızla çalışacağız diyor. Şöyle bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için IŞİD'den bahsediyor. İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız diyor. Ama bu o kadar kolay mı? Çünkü kimin eli kimin cebinde belli değil. Birazcık şu bulmacayı çözmeye çalışacağız Çetiner Çetin'le birlikte. Şu anda da telefon attığımızda. Çetiner Çetin hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi biz yayına girerken bir haber düştü. Membiç'in batısı ve güneybatısındaki köylerde Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'yla Amerika'nın destek verdiği Demokratik Suriye güçleri arasında yani PYD-YPG ile çatışma çıktı diyor. Sputnik'in verdiği bir haber, bizim haber ajansının. TSK'nın ÖSO'ya top atışlarıyla destek verdiği de yazılı bu haberde. Bunun dışında bir makale var. Bunu da aktarayım, ondan sonra senin görüşünü rica edeceğim. Şam, TSK'nın Membiç'e yönelmesine karşı gerektiğinde Kürtleri destekleyecek diye bir makale. Kuveyt merkezli Er-Ray gazetesine yazmış bunu. Magner, değil mi? Elyah Magner mi? Doğru okunuşu bunu
evet,
bilmiyorum.
Doğru, doğrudur.
Magner yazmış ve Suriye'nin artık Kürtlerle birlikte hareket etme ihtimalinin üzerinde duruyor. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ve YPG'ye destek vereceği artık... Yani resmi açıklama yapılmadı sadece. Sanki her şekilde destek vereceğini ortaya koymuş gibi Rakka operasyonunda. Ne oluyor? Türkiye'de yanıt bekliyor Trump'tan.
Şimdi tabii öncelikle Yavuz, Orta Doğu'da her saat başı dengesi değişebilir. Yani Amerika'da gazetelerden çıkan ya da köşe yazarlarının yazdığı yorumlar
arka
12 yıllık
bir saniye Çetin, bir saniye sesinde bir problem var. Bir arkadaşlar alsınlar, onu bir doğru noktaya doğru getirelim. Doğru aslında, Orta Doğu'ya baktığınızda her gün bir sonraki gün başka gelişmelere gebe. Bu konuda bir şüphe yok. Ama her gün sanki bir kriz geliyormuş gibi bir hava içerisinde yaşıyoruz. Özellikle Türkiye'nin politikalarına baktığımızda derim ben Çetiner Çetin. Devam et, seni dinliyoruz. Dinleyebiliyor muyuz? Dinleyemiyoruz. Evet, Çetiner Çetin'le bağlantıyı tekrar kuruyor arkadaşlarımız. Şimdi ortada bir takım gerçekler var. Amerika, CENTCOM, yani bu bölgedeki askeri yapısı, PYD ve YPG ile çalışacağına ilişkin görüntüleri ortaya koydu. Verdiği silahları da Twitter hesabından bunları resmi olarak yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin zırhlı kuvvetleri Manbij'de, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a giderken bundan sonraki hedefin Manbij olacağını söylemişti. Manbij'de yol kontrolü sağlayan bir takım noktalar oluşturdu ve o noktalarda Amerikan bayraklı zırhlı araçları gözüküyor artık. Yani buraya bir saldırı olursa burada bir sıkıntı yaşanır diye. Bir taraftan da makaleler Şam mesela TSK'nın Manbij'e müdahalesi halinde Kürtlerle birlikte hareket edebilir, PYD ile birlikte hareket edebilir diye bir karışık durum var. Tam da buna ilişkin Çetin Erçetin Orta Doğu'da bugün başka, yarın başka derken telefon bağlantısında bir sıkıntı çıkmıştı. Devam ediyoruz Çetin Erçetin dinlemeye. Çetin Er.
Yavuz, demin de ifade ettim. Orta Doğu'da saat başı dengeler değişebilir. Sahadaki, alandaki silahlı gruplar hiçbir zaman yumurtalarını tek bir sepete koymadılar hiçbir zaman. Dolayısıyla gerek Türkiye dengesi, gerek Amerika dengesi, gerek Rusya dengesi, İran dengesi, bütün bu denklemin içerisinde yani sadece bir ülkenin tamamen bölgede ya da sahada hakim olduğunu söylemek mümkün değil. İran'la Rusya arasında, Rusya ile Amerika arasında, Türkiye ile Amerika ve Türkiye ile İran arasında, yani bahsettiğimiz ülkeden aslında hepsinin kendi içinde dengeler profili söz konusu. Dolayısıyla şu an Amerika, çok açık konuşmak gerekirse, Obama'dan çok kötü bir Orta Doğu mirası aldı. Hem Irak'ta hem Suriye'de çok kararlı davranamadığı için maalesef sahadaki aktörler tarafından çok iyi bir ortak ya da müttefik olarak gözükmüyor. Ama Amerika'nın son 100 yıllık tarihine baktığınız zaman bütün ülkeler anlamda söylüyorum, dünyadaki desteklediği darbeler, gerekse isyanlar, gerekse muhalif gruplarla ilgili hep bir başarısızlık hikayesi vardır. Ama ilk defa sahada PYD ile ilgili neredeyse kendi silahlı grupları gibi hareket ettirme lüksüne sahip olduğu bir dönemi yaşıyor. Tabii bir yandan Türkiye ile görüşüyor ama bir taraftan da PYD ile o partner olma ilişkisini devam ettiriyor. Bu tabii kendi içinde çelişkiler barındıran bir durum ama tabii henüz önümüzdeki saatlerde Amerika'nın Türkiye'ye getireceği bir Rakka planı olacak. Ve bu Rakka planını bir göreceğiz önce.
Çetin Er, ama burada mesela o kadar zırhlı araç veriyor, arada silah veriyor. Bunları CENTCOM Twitter hesabından yayınlıyor. Onun dışında bir takım görüntüler veriyor. Manbij'de işte yol kontrollerini Amerikan bayraklı zırhlı araçlar, Amerikan askerleri yapıyor. Bunlara baktığın zaman aslında hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya. Öyle bir durum yok mu ortada?
Aslına bakarsan Yavuz, biraz bu son bir hafta içerisinde yapılan görüşmelerle de ilgili bir durum. Yani Amerika'nın Rakka operasyonuna ilişkin Türkiye'den çok farklı beklentileri var. Yani özellikle neredeyse sadece Türk ordusunun gidebileceği bir konsept düşünüldü. Oysa ki Türkiye bu operasyonu tek başına yapmak gibi bir durumunun olmadığını, kaldı ki bu operasyonun olası sonuçlarının komşu ülke konumunda olduğu için Türkiye'yi ileride çok zor duruma sokacağını belirterek Amerika ile birlikte girebileceğini ifade etti ki Amerika en başından beri Rakka operasyonuna çok sınırlı bir kara gücüyle girmeyi tercih ediyor. Tabii bu durumda şimdi Türkiye'nin teklif ettiği rakamları söyleyelim. 4-5 bin civarında bir asker ve suyla birlikte toplam 9 bin kişilik bir güçten bahsediyor. Amerika'nın ise talepleri çok daha yüksek. Tabii bu talepleri Türkiye mevcut koşullarda çünkü sürecin nereye evrileceğini kimse kestiremiyor. Dolayısıyla Türkiye için bakıldığı zaman riskli bir alan. Nitekim İki tane
zaten bir de yol var, üzerinde şey var değil mi? Yani PYD var, Suriye askerleri var.
Eğer Tel Aviv'den gidilecek olursa, yani Akçakale'den bir geçiş olacaksa, bu sağlı sollu PYD'nin sağınızda ve solunuzda olması demek. Bu açıdan bakıldığı zaman 16 ile 20 kilometrelik bir koridorun açılması söz konusu. Tabii burada Amerika'nın dikkat ettiği nokta ise Türkiye bu koridoru acaba operasyon bittiği zaman bırakacak mı, bırakmayacak mı? Bu konuda beklentileri var. Türkiye ise sahada hiçbir şeyin istenildiği gibi gitmeme durumunu göz önünde bulunduruyor. Çünkü hiçbir zaman, bugün mesela Elbap'la ilgili de bunu söyleyebiliriz, Cerablus için de bunu söyleyebiliriz, sahaya girmeye karar verebilirsiniz ama sahadan ne zaman çıkacağınızın garantisini ya da koşullarını tarih olarak veremezsiniz. Çünkü böyle bir Orta Doğu yok karşımızda.
Peki ne olacak o zaman?
Bir tane ayrı silahlı grup var. Tabii Türkiye'nin çekinceleri var. Amerika'da biraz öyle görüyorum ki PKK'yı, PYD'yi bu anlamda biraz daha ön plana çıkararak işte olmazsa biz bunlarla devam ederiz gibi bir hava vermeye çalışıyor. Ama şunu görelim, halihazırda PYD'nin hareket kabiliyetiyle DAEŞ'in hareket kabiliyetini böyle bir alansal olarak dikkat ettiğim zaman mesela Elbap'ta işte girilemez denildi o kente. Şu an Elbap'ın kontrolü sağlanmaya çalışılıyor. Bir taraftan Musul'a girilemez denildi ama şu an Musul'da operasyonlar sürüyor. Neredeyse kentin yarısı temizlenmiş durumda. Dolayısıyla Rakka DAEŞ için bu işin finali konumuna gelecek. Bu da çok kolay olmayacak. Yani PYD'yi öne sürmek Amerika için şu an bir avantaj gibi gözükse de bir noktadan sonra PYD'nin içinde de kırılmalar yaşayacak. Çünkü şu bir gerçek, orası bir Arap kenti ve oraya bir PYD'yi ya da Kürt güçlerini göndermek oradaki insanların da tepkisi neden olacak. Amerika bunun farkında. Dolayısıyla Amerika'nın önünde iki şans var. Ya tarihsel müttefikleriyle Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Türkiye, Irak-Kürdistan bölgesi gibi ülkelerle işbirliği yapıp bölgedeki sorunları çözecek ya da Obama'dan devraldığı gibi aynı şekilde örgütlerle hareket edecek. Ama bir şeyin altını çizmek gerekiyor Yavuz. Şu ana kadar dikkat ederseniz Trump yönetimi neredeyse bütün alanlarda bu istihbarattır, Pentagon'dur çok hızlı bir değişim süreci yaşıyor. Ama Suriye dosyası halen Obama döneminde görev yapan bürokratlar ve teknokratların elinde. Yani henüz Suriye
dosyası... O değişim sağlanmadı diyorsun ama o değişim sağlanmadan değişim... sanki operasyon belli bir noktaya ilerlemiş gibi görünüyor.
Evet.
Ben bilmiyorum yani çok daha böyle soru işaretlerinin arttığı bir döneme doğru geliyoruz. Epeyce de konuşacağız herhalde meseleyi. Çok teşekkür ediyoruz Çetin Erçetin değerlendirmelerinin için. Bitiriyoruz artık. Ben bunu çok söylüyorum. Geçmişten yani aylardır devam ediyoruz. Suriye meselesini çok konuşacağız diye. Çünkü bu işin bir de Rusya ayağı var. Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakın pazarlık içine girdiğinde Türkiye bu sefer Rusya ile ilişkilerde başka bir gerilim ortaya çıkıyor. İşte rejimle görüşmeler ve rejimi desteklemesiyle birlikte Elbap'ın hemen kıyısına kadar gelen bir Suriye askeri grubundan bahsediyoruz ve Türkiye orada bir karayolundan bahsediyor. Karayolunda durmak zorunda kalıyor. Diğer tarafta Memmiçimli Özsoy'la çatışma diye Amerika'dan beklenti, oradaki CENTCOM'un mesajları, belli ki bir pazarlık var. Bakın biz buraya 4000 asker dediniz, 10.000 vermezseniz PYD ile yapacağız gibi böyle bir enteresan, garip ve tabii işin en başında Rakka'da ne işimiz var diyen binlerce insan var. Bunlara da doyurucu bir yanıt verilmesi gerekiyor ama Suriye baş belası olmaya devam edecek önümüzdeki dönemde. Bugün de bitiriyoruz artık, sona geldik. Gece programı tekrarın 12'de olduğunu hatırlatalım. Ve bir de bunu izle.com adresinde de siz YouTube kaydına ulaşabilirsiniz. Yarın yine burada olacağız saat 17.30'da. İyi bir gün olsun. Günün yorgunluğunuzu atabilecek bir parça seçmiş Necdet bizler için. Haggard'dan dinleyelim bakalım, atabiliyor muyuz o yorgunluğu. Görüşmek üzere.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.